Kur'an ışığında hayatımız. Cats döşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an ışığında hayatımız başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgilerimizi siz değerli dinleyenlerimize sunuyoruz. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e rahmetiyle tecelli eylesin. İnamıyla, ihsanıyla tecelli eylesin ve her türlü sıkıntılarımızı, zorluklarımızı feraha tebliğ eylesin kıymetli dinleyenlerimiz. Muhterem hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız? Afiyetlesin inşallah.
Allah razı olsun. Sağ olun hocam.
Çalışmalarda iyi gidiyordur. Hem ilmi çalışmalar hem diğer hizmetlerimiz. Cenab-ı Hak sıhhatle afiyetle daha hayırlı hizmetlere hem hepimizi, bütün dinleyenlerimizi vesile kılsın inşallah.
İnşallah.
Hocam haçla alakalı ayet-i kerimeleri ele alıyoruz. Burada Bakara suresi 197'den başladık. 202. ayete kadar orada bir fasıl haçtan bahseden ayet-i kerimeler. Evet. Tabii ki ayet-i kerimeler bu hac ibadetinin farklı yönlerine temas ediyor, yer veriyor. Daha böyle genel özelliklerini, hac ibadetinin prensiplerini değiniyor. Onları bize bildiriyor.
Tabii, cahiliye döneminde belki hac ibadetine karışmış, yerleşmiş, kökleşmiş böyle cahiliye adetleri ayıklıyor.
Bazı onları ayıklıyor.
Daha çok çünkü onları ayıklamak zor iş. Diğer ahkamı belki anlatmak, izah etmek daha kolay ama eskiden beri yerleşmiş işte Kureyş'in cahiliye döneminde edindiği, insanların kazandığı sapık adetler, hacca sokuşturduğu, bozduğu şeyleri değiştirmek ancak bir vahyin kuvvetiyle herhalde olabileceği için onlar da burada ayıklanıyor. Onları ayıklıyor Cenab-ı Hak.
Yani burada kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim çok yönlü bir ıslah hareketine girişiyor. Yani bir taraftan onların yanlış anlayışlarını düzeltmek, bir taraftan eğer doğru dürüst bir işleri falan varsa onu ipka etmek, o şekilde devam ettirmek. Evet. Yani tamam her şeyi kökten silmek değil de yani faydalı, işte güzel, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hilf-ül Fudur'a diyelim ki efendim oraya katılması gibi.
Evet.
Onları ipka etmek, onları daha güzelleştirmek. Sonra bir de bilmedikleri yeni hükümleri de, yeni hususları da sıfırdan inşa edip onlara bildirmek. Yani bu hepsi, yani Kur'an-ı Kerim'in gelen ayetlerin hepsi hem ferdi hem toplumu ıslah eden ayet-i kerimeler. Yani büyük bir ıslah hareketi, ıslah faaliyeti, herkesin menfaatine olacak bir hareket. Yüce Rabbimizin bu şeyi o şekilde devam ediyor. Tabii ki haçla alakalı da buyurduğunuz gibi o uzun zamandan beri devam eden bir ibadet olduğu için yani Beytullah olduğu sürece devam ediyor orada.
Ya önceden geliyor. Yani hac deyince bazen kafalarımızda hani İslam'la başlamış gibi
düşünülebiliyor.
Önceki müşrikler ne yapardı acaba, hac yapar mıydı gibi düşünce gelebiliyor. Yani hac var ama bozulmuş. İşte ıslaha muhtaç yerleri var. Bidatler karıştırılmış.
Namazda var. Kurbanda var. Haçta var. Yani var yani bazı efendim böyle kırık dökük diyelim böyle. Bölük pörçük.
Evet.
Yani iyi de kötü birbirine karışmış vaziyette pek çok şey var diyelim ki. Ama onların işe yarar bir tarafı kalmamış.
Evet.
Onları yeni baştan yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim Efendimiz vasıtasıyla teker teker düzeltiyor. Doğrusunu öğretiyor. Doğrusunu tatbik ettiriyor. Böylece de tertemiz bir dini hayat başlamış oluyor. Şimdi kıymetli hocam burada da hac aylarından, günlerinden bahsettik. Haçta özellikle fela rafese ve la fusuka ve la cidale fil hac kısmının yani hac ibadetinde çok önemli olduğunu.
Evet.
Yani hakikaten bu ibadetlerin esas hedefinin de hani Müslümanı olgun bir hale getirmek, ahlaken olgunlaştırmak, kemal kesbetmesine yardımcı olmak, Allah'a yakın bir kul olmasına yardımcı olmak. Yani ibadetler tamam, Allah emretti yaparız, doğru doğru, ama o ibadetler bizatihi kendileri bir gaye değil. Evet. Yapılan diyelim. Hac ibadeti böyle, namaz da böyle. Oradaki onun hac amelleri, diyelim ki ibadetlerin, diyelim ki şekil ve şeyleri, onların bir hikmeti var ama neticede bir kulu ne kadar bir müttaki hale getirirse o ibadetler, ne kadar ahlaklı hale getirirse, ne kadar yanlış yollardan onu koruyabilip onu daha böyle iyi bir hale yükseltebilirse o ibadetler o kadar bir anlam ifade etmiş oluyor.
Allah'a itaat eden, ona kulluğu güzel bir şekilde yapabilen insan,
kıvamına ulaştırmak. Yani hedef o.
Evet.
Hedef o.
Yani belki de nefsin ve şeytanın kulluğundan veya kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya. Muğre bin Şube sahabi, sonra başka bir sahabi daha. Bu İran fetihleri esnasında İran komutanlarıyla, Rüstem'le falan görüşüyorlar. Rüstem diyor, sizi buraya getiren nedir? Yani siz diyor, hani çöllerde açlık çekiyordunuz. Karnınızı açtı, doyuramadınız. Buralara bir şey yemek için falan geldiyseniz. Çünkü İran toprakları o zaman daha verimli, daha yeşillik. Şeye göre, Arabistan topraklarına göre. Para verelim, dönüp gidin, savaşmayın diyor. Da yok diyor, bizi diyor buraya getiren, gönderen Allah Teala'dır. Sizi diyor, sizden isteyenleri kula kul olmaktan Allah'a kul olmaya, işte cehaletin, imansızın karanlığından imanın aydınlığına, İslam'ın aydınlığına çıkarmak için geldik diyor. Yani sizin diyor şartları sunuyor da, sizin diyor Allah'a iman ederseniz biz döner gideriz. Sizin aranızda Allah'ın kitabını bırakırız. İman etmezseniz diyor sulh yapalım, anlaşalım. O da olmazsa savaşırız diyor. O zaman diyor işte Allah Teala sizin mallarınızı, çocuklarınızı bize miras bırakır. Ganimet elde etmiş oluruz diye. En son sözünde de vallahi diyor sizin İslam'ınız ganimetinizden bize daha sevimlidir.
Ne kadar güzel hocam. Aynı evet. Şey Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Hayber'in fethi için o evet. Kalenin diyelim ki kapısına girmek üzere görevlendiği zaman da aynı şeyi söyledi Efendimiz Aleyhisselam. Ey Ali diyor, yani bu İslam'ın bütün savaşlarında evet. Bir prensibi. Evet. Ey Ali diyor, onların yanına gittiğin zaman diyor, öncelikle onlara diyor kelime-i tevhid ediyor, teklif et. Yani Müslüman olmalarını teklif et diyor. Eğer diyor Müslüman olurlarsa diyor, zaten savaşmaya gerek yok. Sonra diyor, eğer şey yapmazlarsa, İslam'a girmezlerse, aynı hocam Muğre bin Şube'nin efendim şey, benzer olay.
Evet.
Onu takviye eden mahiyette bir ikinci hadise. Bu kez onlara diyor cizyeyi teklif et diyor. Yani ehli kitap oldukları için zimmi olarak İslam devleti yaşamalarını teklif et. Ondan sonra diyor bunu da kabul etmezlerse bu kez savaş şıkkını devreye sokarsın diyor. Ama yine onların Müslüman olmasının her şeyden daha kıymetli. Yani ganimetten de savaştan daha kıymetli olduğunu şu ifadeyle Resul Efendimiz beyan buyuruyor. Diyor ki ey Ali diyor şunu bil ki Allah Teala'nın senin elinde bir insana hidayet lütfetmesi senin için diyor bütün kızıl develerden, kızıl renkli develerden daha hayırlıdır. Yani aynı orada onların Müslüman olması ganimetten de her şeyden daha kıymetli.
Evet. Halbuki evet. Hayber Kalesi zengin Yahudilerin olduğu, altınların, gümüşlerin bir yığıldığı.
Bütün Yahudilerin her türlü zenginliği orada.
Kasaları, kasaz gibi yani. Aslında evet. Orayı istese anne kadar burada ganimet çok falan diye onu düşünmesi lazım. Onu hiç düşünmüyor. Onların
en son olması. Şık. En son şık. Ganimet en son şıkta kalıyor.
Mesela zekatı da öyle düşünebiliriz hocam. Zekat alınca şimdi sanki devlet insanların malında gözü varmış, zekat topluyormuş gibi bir şey düşünebilir ama Cenab-ı Hakk'ın mala ihtiyacı yok. Orada diyor asıl maksat işte bahsettiğiniz gibi ibadetlerden kasıt insanın
onları arındırmak ve temizlemek.
Ruhunu arındırmak, temizlemek.
Huz min envalihim sadakaten
evet.
Tutahhiruhum ve tüzekkihim biha. Sen evet. Onlardan diyor mallarından sadaka al, zekat al diyor. Bu yolla diyor onları temizlersin ve tertemiz arınmış olurlar, tertemiz hale gelmiş olurlar. Şimdi hocam burada da buyurduğunuz üzere ibadetlerden esas maksadın ne olduğunu, oradan Cenab-ı Hakk'ın bizi ulaştırmak istediği hedef ne olduğunu onu iyi anlamak lazım. Şimdi haçla alakalı da bu felâ rafese, yani her türlü insanın böyle insana yakışmayacak, utanç verici, insanın diline, kalbine yakışmayacak müstehcen sözler, fiiller, şunlar bunlar hepsinden uzaklaşan tertemiz bir Müslüman işte Cenab-ı Hak bir. Vela fusuka, her türlü itaatsizlik. Yani bir hac vesilesiyle diyor, dört dörtlük Müslüman olacaksın diyor.
Evet.
Madem hacca geldin, burada yani gücün yettiği kadar, yani İslam'ın ne kadar emri varsa hepsini en güzel yapmaya çalışacaksın.
Anadan doğduğu günkü gibi.
Olacaksın. Yani aslında bunun devamını yapman lazım ama yani hac şart değil bunun için. Bu Rafes'ten uzak durman için veya ihtiyacından uzak durman için hac şart değil. Zaten bir Müslüman bütün hayatında bunu başarması lazım. Ama hiç değilse bu hac günlerini daha fazla. Çünkü benim yani hedefim seni daha tertemiz bir kul haline getirmek. Vela cidale, tartışmalar, münakaşalar, itişip kalkışmalar. Yani bu haçta efendim bu yasak olduğu gibi onun dışında serbest yapabilirsiniz diye bir şey yok.
Evet.
Yani Müslüman itişmez, kalkışmaz, saldırmaz, tecavüz etmez, haksızlık yapmaz. Yani böyle hani Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi bir bırak diyor, ben diyor haklı olduğum bir davada diyor münazarayı ve münakaşayı bırak diyor. Haklı olmadığım bir davada. %100 haklı olduğum şeyde bile diyor ben diyor tartışmayı istemiyorum diyor. Çünkü ben hiç hoşlanmam diyor bu tür şeyden diyor. Tabii hoşlanmam diyor. Yani haklı olsam bile diyor efendim hoşlanmam. Nerede kaldı bir haksızım.
Evet.
Haksız olduğum halde diyelim ki böyle bir tartışma yapacağım diye. Bu üç maddeyle Yüce Rabbimiz bize aslında bütün günahlardan, kötülüklerden, ahlaki düşüklüklerden, böyle insanları rahatsız edecek davranışlardan hepsinden tertemiz bir kul yapmaya yönlendiriyor bu ayeti kerimeler.
Bir Allah dostum da bir sözü vardı hocam. Aynı kapıya çıkıyor yani. Herhalde İmam Rabbani Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam. İbadetlerden maksat Allah'ı zikirdir diyor. Yani Allah'ı hatırlamak, Allah'ı hatırına getirmek, kalbine getirmek, düşünmek. Onu düşününce mutlaka onun emirlerine, nehirlerine riayet ediyor. O da takvaya oluyor. Orada buluşuyor yani. Asıl maksat odur diyor. Devamlı zikir halini kazanabilmektir. İbadetler bunun bir antrenmanıdır diye hayatın her alanına Allah'ın
bunun yayılmasını istiyor. Yine hocam İmam Rabbani Hazretleri'nin güzel bir tespiti daha var. Böyle işte şeriat, tarikat, tasavvuf, onların hepsini beraber değerlendirdiği bir sözünde diyor ki dinin diyor üç tane temel esası vardır diyor, İslam'ın diyor. Birincisi diyor ilimdir. İlimdir gerçekleri öğrenmek. Çünkü bilgi olmadan, gerçekleri öğrenmeden kişinin neyi nasıl yapacağını bilmesi mümkün değil. Doğru yapması mümkün değil. Önce bilgi lazım. Bilgi bir ışık gibi. İkincisi diyor ameldir diyor. Yani ilim olur da diyor efendim peşinden amel gelmezse bunun bir faydası olmaz. Ameldir. Üçüncüsü nihai, hedefi gösteriyor, takvadır diyor.
Takva.
Yani ilim olacak, amel olacak. Kişiyi bu ilmiyle beraber yapmış olduğu amel o kişiyi takvaya hedef ulaştıracak. Hedef.
Evet. Evet.
Hedef olarak takva. Esası bizim anladığımız diyor tarikat ve tasavvufta bu diyor dinin diyor İslam'ın takva hedefi içerisinde münlemiştir diyor. Yani kişiyi takvaya ulaştırma bir yöntem olarak bunu değerlendiriyor. Zaten esas hedefin, bu ibadet hedefin takva olduğunu hocam ilerleyen kısımlarda da Yüce Rabbimiz dile getiriyor. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ. Yani siz ya bırakın efendim refesi, füsuku, cidali falan bunları bırakın. Bir de onlar tamamının sona erecek, bitecek. Onunla alakanız kalmayacak. Bu kez hep hayır yapmaya başlayacaksınız. Yani zikirdir, ibadettir, infaktır. Yani o haç sırasında ve diğer zamanlarda iyilik yapacaksınız, hayır yapacaksınız. Yani kötülüğü bırakacaksınız. Ameli salih yapan, hayır işleyen bir kul haline geleceksiniz. Peki bunun geldiğiniz zaman ne olacak? Cenab-ı Hak sizin diyor, siz iyilik olarak, hayır olarak, yani Allah'ın rızasına uygun hangi işi yaparsanız, küçük veya büyük, ya'lemullah, mutlaka Allah-u Teala onu bilir.
Evet.
Yani Allah bildi mi yeter demektir hocam bu.
Yani insanı harekete geçiren dinamikler olması lazım. Yani insanlar çeşitli sebepler, menfaat için, işte şöhret için falan harekete geçiyor, bir şeyler yapıyor veya bir şeyler yapmıyor. İslam'ın da Müslümanların da en büyük harekete geçiren bu dinamik herhalde
Allah'a iman ve Allah'ın bilmesi olması
iman,
lazım.
Allah'ın bilmesi, onun rızasını kazanmak, sırf onun için bir şeyler yapıp ihlasla ecir kazanmak. Böyle olunca insan harekete geçiyor, motor çalışıyor.
Şöyle hocam, yani diyor Allah bilir diyor. Sen evet, ne yaparsan Allah bilir diyor. Yani ben diyeyim gizli bir iş yaptım da ya bu efendim insanlara söylemezsem, onlar görmezlerse bu acaba kimsenin haberi olmaz, bilinmez diye düşünme.
Evet.
Hatta diyeden hiç düşünme. Sadece yaptığın hayrı, iyiliği Yüce Allah'ın, Allah Teala'nın bildiğini efendim bil.
Yeter.
Yeter.
En kuvvetli muharrik harekete geçirecek.
Bundan daha kuvvetli muharrik olmaz. Evet. Bundan daha büyük sayık olmaz. Bundan daha güzel efendim bir frenleyici de olmaz. Yani şerre karşı frenleyici, hayır, iyilik yapmaya karşı da teşvik edici, bundan daha güçlü bir muharrik, işte motivasyon falan diyorlar hocam. Evet. O diyor olamaz diyor. İşte hocam din bu bizi bu iman noktasına getirmeye çalışıyor. Yani Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatlerin birisinde de bir ayet, uzun bir ayet-i kerime bununla alakalıdır. Tam böyle işte ve mahtef almin hayrin ya'lemullah kısmıyla ilgili. Estağfirullah ya mureyye innehe intekum miskale habbetin min hardil. Ey diyor evladım, oğlum, senin yaptığın diyor bir iyilik veya bir kötülük. Orada bir iyilik kaydı getirilmiyor. Ne yaparsan. Bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Zaten bunların nasların mefhum muhalefi işin diğer tarafını da gösteriyor yerine göre. Çünkü bazen de Cenab-ı Hak kötülükten bahsediyor. Yaptığın kötülükte Allah bilir diyor. Oradan iyilik de kastediliyor. Burada genel olarak senin yaptığın herhangi bir iş, bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Hardal tanesi kadar olsa, yani küçük diye bir nohut tanesi kadar, daha ondan küçük bir efendim miktar da olsa. Fetekün fi sahratin, o yaptığı iyilik diyelim ki kocaman böyle dağın, diyelim ki sahra büyük taş demek. Katı sert taş. Yani içerisine karıncanın bile girmesi mümkün olmayan, havanın suyun girmesi olmayan böyle bir büyük bir taş. Senin yaptığın iyilik diyelim bir yolda, diyelim ki tam o kocaman yalçın kayanın dağın ortasına
içinde olsun.
İçine gitti. Evet. Orta içinde. Eufis semavati veya bir iyilik yaptın o geniş yedi kat göğün herhangi bir yerinde.
Kayboldu gitti.
Kayboldu gitti. Nerede oldu biri değil. Eufil ardı veya yeryüzünün herhangi bir yerinde. Bu kadar genişine rağmen. Yani kimsenin görmesi bilmesi mümkün değil. Ama ye'eti bihallah. Cenab-ı Hak onun orada nerede olduğunu bilir. İster taşın içinde olsun. İster göklerin herhangi bir tarafında olsun. İster yerin dibinde olsun. İster denizlerin efendim dibinde olsun. Cenab-ı Hak alır ve senin efendim onu karşına getirir. Getirir. Niye getirir? İnnallâhe latîfun habîr. Çünkü Cenab-ı Hak bütün gizlilikleri, bütün incelikleri, hiç kimsenin nüfuz edemeyeceği derinlikleri Cenab-ı Hak bilir. Haberdardır. Onu sana karşıya getirir. Böyle bir Allah. Şimdi bu inanç hocam, bu inancı aslında ayetleri bize yerleştiriyor.
Evet. Şimdi hiçbir şey gizli kalmaz. He. Ben yaptım, kimse görmedi, kurtardım.
Veya yaptım, kimse görmedi, boşa yaptım.
Boşa yaptım. Bu düşünceler yok yani. Hiçbir şey boşa gitmez, saklanmaz, gizli kalmaz. Mutlaka bir gün karşına çıkar, hesabını vermek zorunda kalırsın.
Tabii hocam, işte ayet-i kerimelerdeki Tarık suresinde yevme tüble serayir. Otun o gün diyor bütün gizlilikler diyor hepsi ortaya çıkacak. Yevme izin tu'radune la tahfa minkum khafiye. O gün diyor hepiniz diyor kıyamet günü Allah'a arz olursunuz ve kulun hiçbir gizli hali kalmaz Allah'a. Yani hiçbir gizli kalmaz. Ve husle ma fi sudurdaki efendim, hatta bırak efendim yapılan şeyleri, insanın gönüllerinde efendim geçen düşünceler bile diyelim ki. Ömür boyu diyelim ki gönlü adam öyle geçmiş, böyle geçmiş bir sürü neyse.
Kalbinde yatan aslanlar.
Aslanlar tabii. Onlar da diyor ortaya çıkar. Husula yani hepsi serilir ve onun bir hasılatı hesap yapılır ve hasılat ortaya çıkarılır. Yani bu insan denen varlık yani bırak yaptığı ettiği düşünceleri bile o ilahi terazide dikkate alınıyor ve ona göre efendim bir taksimat, tanzimat yapılıyor. Dolayısıyla buradaki وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ ayeti kerime, siz diyor hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir. Allah bildikten sonra da başka hiç kimse bilmese de olur. O biliyor mu? Bitti. O bildikten sonra işte burada tabii hocam bu ayetin burasını anlamak için işte İbrahim Aleyhisselam'ın haliyle hallenmek gerekiyor.
Evet.
İbrahim Aleyhisselam'ın o ateşe atıldığı zamanki efendim işte Cebrail Aleyhisselam gelip rivayetlerde, tarih rivayetlerde gelip işte burada eğer İbrahim müsaade edersen Cenab-ı Hak'tan izin isteyelim, seni bu ateşten çıkaralım veya ateşi söndürelim. Diyor ki benim buraya diyor atıldığımı, atılacağımı diyor Cenab-ı Hak diyor Rabbim diyor bilmiyor mu diyor. Biliyor tabii diyor. Madem o biliyorsa diyor sen diyor iki dostun arasından çekil diyor. Rivayetler böyle hocam. Çünkü o benim halimi biliyor. O benim halimi bildikten sonra başka bir şey söylemeye, başka birisine bir şey bildirmeye gerek yok diyor. O tabii çok yıldızlardaki ölçüler, evet. Ama oradan da insanın kalbinde bir nasip olması lazım ve Rabbi ile kul böyle bir hukuk hocam geliştirmesi lazım. Geliştirmesi lazım. Ve ve tezevvedu fe inne hayra zâdit takva. Azıklanın ey hacca gelenler, umreye gelenler, yolculuğa çıkanlar, yanınızda azık götürün. Azık getirin, hazırlık yapın. Ama şunu unutmayın ki hayra zâdit takva, azıkların en hayırlısı et takva. Yani takva azığıdır. Vettekûni ya ulul elbab, ve ey akıl sahipleri benden korkun diyor. Burada hocam tabi o hacca gelen herhalde Yemen'den, diğer uzak yerlerden gelen insanlar azık getirmeden biz Beytullah'a gidiyoruz. Cenab-ı Hakk'ı zuyufur rahman. Biz diyorlar Rahman'ın misafirleriyiz. Beytullah'ın da misafirleriyiz. Orada diyor Allah-u Teala kendi evini ziyarete gelenleri
aç bırakmaz.
Bırakmaz. Aç bırakmaz. Dolayısıyla böyle teslim olup geliyorlar. Zaman zaman da yine tabii Cenab-ı Hak aç bırakmıyor ama.
Biraz kolaycılığa kaçılıyor. Yani yük taşımak
zor ufak geliyor. Ufak tefek zorluklar tabii oluyor. Yine evet. De Cenab-ı Hak onları duyurmuştur. Duyuruyordur mutlaka da. Ama bazı zorluklar oluyor. Bazı sıkıntılar olabiliyor.
İnsanın eline bakmak
gibi oluyor.
İstemek gibi bir
dilenmek durumunda insan kalabilir. İslam'ın
hoş görmediği bir şey istemek. O durumda kalabiliyor.
Yani hocam bir şey var ya, bir espri vardır. Yani bir köle herhalde, bir gariban bir insan bakıyor bir padişah. Padişahın da işte hizmetçileri, padişahın kulları diyorlar ya hocam onlara. Padişahın hizmetçileri, bazı hepsinin işte elbiseleri böyle, takım elbiseler güzel, yeni, böyle diğer durumları falan hepsi iyi falan böyle. Açıyor elini diyor ki ya Rabbi diyor, bir diyor senin kuluna bak diyor, bir de diyor şu padişahın kullarına bak diyor. Fakirmiş işte böyle. Şimdi Cenab-ı Hak ben diyor bu kadar imkanlar verdim size diyor, çalışın, kazanın, azınızı da alın. Dünyanın şartlarına uygun hareket edin diye.
Sebeplere sarılın diyor. Sebepler alem bu alem.
Yani böyle melami gibi hocam böyle. Evet. Tamamen işi böyle koyvermek ya zuhurata.
Tabii bu.
İşi zuhurata bırakmak, etmek. Gücümüz yetiyorsa daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ayet-i kerime ve tezevvedu azanızı alın diye emrediyor.
Evet.
Evet.
Çünkü ya, bu alem sebepler üzerine kurulmuş. O sebepleri yapacaksınız ki netice ortaya çıksın. Cenab-ı Hak o şekilde kurmuş. Yoksa her taraf mucizelerle dolu olur diye. Hiç sebep olmadan kendiliğinden olan hadiseler. Bu dünyada o yok. Bu dünyada sebeplere sarılmak gerekiyor. Onun için azını almak, tedbirini almak yola çıkarken insanlara sıkıntıya sokmamak, muhtaç duruma düşmemek.
Hocam bu konuda yine Efendimiz Aleyhisselam'a bakmamız lazım. Resul Efendimiz Aleyhisselam bu dini en iyi bilen insan. Müslümanlığı en iyi bilen, uygulayan bir insan. Dünya hayatının şartlarını en iyi bilen bir insan. Yani esbaba tevessülün de ne olduğunu Efendimiz'e bakmamız lazım.
Evet.
Yani yaptığı yolculuklarda, hicrette, diğer gazvelerde, diğer efendim faaliyetlerinde Resul Efendimiz Aleyhisselam ne kadar işi zuhurata bıraktı, ne kadar esbaba tevessül ettikten sonra Allah'a tevekkül etti.
Evet, tedbirlerini aldı. He.
Ne kadar diyeyim ki tedbiri aldı. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç tedbirsiz bir iş yaptığı vaki midir hocam?
Yok yani.
Sizin de bu ona çok araştırmanız var efendim.
Çok sıkı, ciddi tedbirler alıyor. Onunla birlikte de yani böyle çok derinden dualar.
Ama dualar yapıyor.
Ya Rabbi bizi başarıya ulaştır. Bize fetih müyesser et, nusretini gönder, yardımını gönder diye. Yani o kadar tedbirden sonra bir de öyle yanık yanık duaları var.
Hocam şey mesela hicreti mesela alalım.
Evet.
Yani Efendimiz o kadar bekliyor. Sonra diyelim hicret edeceği zaman o kadar bunu gizli tutuyor. Kimseye söylemiyor. Herkesi gönderiyor. Sadece Ebu Bekir Efendimiz'e yanına geliyor ve gece vakti geliyor. Gece vakti hocam? Gece söylüyor.
Gündüz. Öyle.
Yani gelmediği bir vakit. Yani. Herkesin kalbini yaptığı bir vakit. Öyle sıcak. Ama normalde insanların yattığı kalbini yaptığı ve yani
gece gibi. Bizim Türkiye'nin gecesi gibi.
Gecesi gibi. Doğru. Yani. Gece çünkü biraz
orada gece hayat canlı. Canlı.
Yani öğlen o duruyor. Sıcaktaki vakit aynı gece gibi. Yani insanların evlerinde oldu. Vakit tercih ediyor. Oradan efendim konuşma yaparken orada diyelim ki işte Esma validemiz var, Ayşe validemiz var. Ya Resulallah bunların kızların falan. İşte o konuşmaya onlar efendim dinlesin demesin mi şeyi yapılıyor yani. İşin
evet.
Tedbiri açısından. ve giderken ters istikamete gitmeleri yani sonuna kadar hocam.
Yani sonuna kadar. Hep tedbir.
Bir hicret hadisesini Efendimiz Aleyhisselam'ın aldığı tedbirler açısından bir gözü alacak olsak tepeden tırnağa tedbir. Yani evet. O gizlilikler, o efendim incelikler, o şeyler falan. Ama bu zahiri tedbir. Bir de batın tedbir Cenab-ı Hak hep niyaz halinde olması. Evet. Bu bir misal olsun diye. Halbuki Resul Efendimiz'in bütün hayatı bu şekilde. Esbab-ı tevessül, evet. Tedbir, zahiri tedbir, Allah'a tevekkül
dayanma. Hacca giderken hocam mesela ayrı bir devesinde azığı, elbiseleri, eşyaları, eşyaların olduğu bir deve. Ayrıca bir devesi de var. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e aynı deveye yüklemişler eşyalarını. O şekilde tedbirli, hazırlıklı gidiyorlar yani. Yemenliler gibi nasıl olsa orada Allah bizi doyurur diye hazırlıksız gitmiyorlar yani.
Hatta hocam Malik bin Nebi'nin bu Kur'an Mucizesi kitabında orada bir tespiti vardır. Yani Kur'an-ı Kerim icazını ele aldığı kitabında önemli bir kitap. Diyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam diyor. Hep diyor etrafındaki insanlara işte sahabe olan diğer insanlara diyor. Hayal aleminden yani bu vehimlerle hareket etmemek. Hayalle hareket onları bırakıp gerçeği görmek ve bu hayatın gerçeklerini dikkate alarak davranmak noktasında mücadelesini vermiştir diyor. Hmm. Çünkü insan çok hayalperest oluyor.
Evet.
Bir de vehimler, hayaller şöyle olur, böyle inşallah olur falan böyle. Yani insan böyle vehimler üreterek kendisini oyalamasını çok seven bir varlıktır. Evet. Yani öyle bir ifade edebiliriz yani. Hemen. Yani pek gerçekle yüzle gelmek istemez insan. Yani evet. Gerçek neyi gerektiriyorsa onu öyle yapmak o da işine gelmez.
Bugün realist dedikler herhalde değil mi? Realist
ha,
olmak
gerekir. Ha hocam realist yani şöyle Allah'ın kanunları neyi gerektiriyorsa. Allah'ın diyelim ki efendim dünya kanunları. İşte efendim işte sosyoloji kanunları, psikoloji kanunları, diğer fizik kanunlar. Hayatın gerçekleri neyi gerektiriyorsa onları dikkat alarak hareket etme. Resulullah Efendimiz diyor böyle davranan bir insandı. Allah çünkü ondan böyle davranmasını istiyordu. Belki işte festikim kema umirt. Belki orada da bir işaret olabilir. Ve etrafındaki o hayalperest insanlar puta tapıyor, işte efendim şefaat, vefat bir sürü böyle her türlü konuda hayalleri var adam insanlar.
Cinlerden yardım bekliyor.
O cin konusu zaten böyle bugünkünden çok daha berbat durumda hocam. Cin konusu. Ona yardım bekleme şu bu neyse. Bütün bunlardan onları bu hayallerden lüzumsuz, gereksiz, vehim hayallerden arındırıp gerçeğe göre hareket etme diyor. Mücadelesini bu çizgide vermiştir diyor.
Kahinlik almışmış
evet. Değil mi hocam? Kahinlik, şairlik. Hepsi hocam hayalperest. Evet. Hepsi uçuruyor insanları böyle. Adeta sarhoş olmuş gibi. Halbuki Resulullah Efendimiz hep 24 saat uyanık bir insan ve hep Allah'ın emrine göre hareket etme şeyinde. Burada hocam o tedbirler evet. O bakımdan çok önem arz ediyor. Ve haçta gelen insanların gerekli tedbirleri alması, azığını alması da bu açıdan ayetin zahir emri olmuş oluyor. Ama Cenab-ı Hak yine yani bu azık alın derken de böyle efendim işte kamyonlar dolusu şunlar bunlar böyle işi de abartmaya gerek yok.
Gidip orada otelde mantı yapın. Öyle.
Otelde Kayseri mantı yapın.
O da vardı.
Sonra efendim şeyin Zemzem tavrını efendim Kabe'ye Beytullah efendim oradan uyumaya çalışmak falan değil. Yani azığını da yani bu kadar abartmaya gerek yok. Feyne harcı takva. Yani orada ihtiyaç görecek kadar.
Asıl maksadını unutmayın.
Evet, tabii maksadını unutmayın. Gidip de yani hakikaten Allah affetsin. Önce beni sonra da efendim bu durumdan kardeşlerimizi. Ya şimdi otel o kadar lüks oluyor ki.
Açık büfe yiyecekler.
Açık büfe oluyor. O kılımalar oluyor. Rahat oluyor. Şu bu neyse. Şimdi 20 rekat her rekatta bir sayfa. Yani orada teravih kılmaktan hem otelde İstirahat etmek bazen nefse cazip geliyor.
Evet.
Bakıyorsun şeytan geliyor diyor ki ya işte 10 rekatta olabilir, 8 de olabilir, 20 de olabilir neyse falan biraz daha otelde kalarsın falan böyle. O tür maddi cazibeler insan ibadetten alıkoyuyor, koyabiliyor. Koyuyor. Halbuki orada insan ibadete gitmiş oluyor. Teheccüdünü kılacaksın, teravihini kılacaksın ilahire neyse. Yani yani tezevvüdün de azıklanmanın da o takvayı engellemeyecek.
Aşırısı değil.
Ha, tabii evet. Olacak şeyi esasın takvaya ağırlık vereceksin. Orada hacı yemek yemeye gelmiyorsun yani içmeye gelmiyorsun. Takvanı artırmaya geliyorsun. Dolayısıyla takva azığına da daha çok ihtimam gösterin evet. Diye Cenab-ı Hak söylüyor. Yani nefis fırsat buldum hocam o azık tarafına madde azığa ağırlık vereceğini de anlaşılıyor
evet.
Buradan.
Evet. Kolay geliyor ona kayı veriyor.
Ona kayı veriyor. Siz efendim takva azığını daha fazla ihtimam gösterin. Takvaya yönelin. Feinne takva ve tekkun yavlu elbap. Ey akıl sahipleri benden korkun. Şimdi kıymetli hocam burada hakikaten Kur'an-ı Kerim'e göre böyle ibadetle takva arasında bir hep böyle yakın bir irtibat kurulmuş. Yani bütün ibadetler böyle. Mesela bir oruç ibadetinin alacak olursak, işte yerlezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum lealekum tettekun. Yani size oruç farz kılındı, hemen sonu tettekun.
Takva yani.
Takvaya geliyor. Kurbanla ilgili ayet-i kerime, işte onun kanları etleri efendim ulaşmaz. Velakin yelalü takva mümküm. Takvaya geliyor. Hacla ilgili ayet-i kerimeler geliyor. Vettekun yavlu elbab. İşte takva azığı ve efendim takvaya geliyor. Yani bütün ibadetlerde hep takva vurgusu ortaya çıkıyor hocam. Bundan ne anlamamız lazım? Yani ibadet takva münasebetinden biz ibadetlerimizi nasıl bir niyetle, nasıl bir şeyle yapmamız lazım ya, o ibadetlerin makbul olup olmadığı nasıl ortaya çıkar?
Evet, yani hakikaten demek ki ibadetleri şuurlu yapmak gerekiyor. Yani bizden istenen asıl kalpteki marifet, marifetullah, Allah'ı tanıma, ona yaklaşma isteniyor kul. Ebedi hayatta da onlarla devam edilecek yani. Yoksa bizim buradaki beden hareketlerimizden ziyade ebedi hayatta, ahirette, cennette, kıyamette, ölümden sonra bu ruhun ulaştığı mertebe, ruhun kıvamı daha çok orada lazım olacak, iş görecek. İbadetler de onu sağlamak için. Yani Cenab-ı Hakk'a daha çok yaklaşmak, onu daha çok düşünmek, daha çok zikretmek için. Öyle olunca o zaman bu ibadette de şuurlu yapmak lazım. İşte kurban keserken et için, kavurma için değil de Allah'a yaklaşma, Allah'ın emri olduğu için bir fedakarlık olarak, işte hacca giderken buyurduğunuz gibi o hassasiyet, rakiklik, incelik, nezaket, nezahet, ahlak, o güzellikleri kazanmak, sabır, sabrı kazanmak, Allah'ın şiarlarına, sembollerine tazimi elde etmek, Cenab-ı Hakk'a ve onun dinine tazimi kazanabilmek, işte namaz kılarken huşu ile namaz kılmak, Allah'ı düşünerek namaz kılmak. Akımı salate li zikri, beni zikretmek için namaz kıl buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz öyle bazen namazdan girip çıkıp çıkıyoruz ki hiç Allah aklımıza gelmeden girip çıkabiliyoruz yani namazdan. Halbuki namaz baştan sona hep Allah'ı zikir için konulmuş, emredilmiş bir ibadet. Allah'ı düşünmek, onun huzurunda olduğunu düşünmek, münacat. Kul Allah'la münacatta bulunuyor. Yani baş başa konuşuyor namazda. Zaten her hareketi zikir aslında ama şuursuz olduğumuz için farkına değiliz. İşte Allahu Ekber diye başlıyoruz. Allahu Ekber.
Tek bir zikir.
Subhanallah.
Semiyallahu
ve hamide. Bütün hareketler aslında hep zikir aslında. Sadece o sözlerin manasını düşünsek yine zikir halinde
olduğumuzu fark ederiz.
Olacağız yani ama onu da düşünemiyoruz. Böyle kafamız başka yerde, eğilip kalkıyoruz. Öyle olunca da namaz çok asgari oluyor faydası. En düşük seviyede oluyor. Halbuki işte o hadis-i şerif var ya, namaz kılar kişi, ona diyor namazın işte onda biri yazılır, onda ikisi, onda üçü, onda dokuzu.
Veya namaz kılar yorgunluktan başka bir şey kalmaz kendisine.
Namaz kılar yorgunluktan başka bir şey kalmaz.
Oruç tutar, açlıktan başka bir şey kalmaz. Sudan
başka bir şey kalmaz. Bütün bu ibadetler hakikaten Cenab-ı Hakk'a kul olduğumuz, biz bir kuluz, onun emrine itaat ediyoruz. O ne dediyse onu yaparız, ne yasakladıysa yapmayız bu şuurla. Ona yaklaşmanı düşünerek.
Yani duygular ederek, çok önemli hocam. Duygularla. İbadetlerini getirirken yani evet. Niyetimiz, duygularımız, kalbi yapımız hep onu aslında Cenab-ı Rabbimiz onu işin kalp cihetine, evet. Duygular tarafına çok yani ibadetler söz konusu burası gündeme evet. Geliyor. Namaz deyince şey yine takva huşuya vurgu yapılıyor. Oruç deyince takvaya vurgu yapılıyor. Evet. Böyle hepsinde esas kalpte o manevi yükselişin gerçekleşmesi, onun telakki etmesi. Hani yine bir hocam rivayet olarak nakledilir Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den. İnşallah sahihtir. Yani diyor Ebu Bekir sizi diyor namazıyla, orucuyla diyor geçmedi. Esas ve kura fi kalbihi, kalbinde oluşan o takva şeyiyle, takva duygularıyla ki hani Leyl Suresinin son tarafında ondan bahsediliyor. İşte ellezî yu'ti mâlehu tezekke وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى İşte malını verip de arınan ama bunu Allah rızası için, sırf Allah rızası için veren bir kuldan bahsediyor. Evet. Yani başka hiçbir hedefi yok. Yani o zekatını verirken, malını verirken, külünü ad ederken niyeti Rabbim benden razı olsun. Yani takvası çok güçlü. O duyguları çok yüklü. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى O diyor Rabbini razı yapmak için, etmek için diyor bu ibadetleri diyor yapıyor. Hedefi bu. Allah da ondan razı olacak diye buyuruyor. Dolayısıyla ibadetlerin bu tarafına yani adab kısmına ondan sonra kalbi huşu kısmına da ihtimam göstermek gerekiyor. Tabii şöyle de bunu da söylemek lazım. Bazen insan yeni alışıyor. Namazı yeni alışıyor, oruç tutmayı yeni alışıyor. Herkes böyle anasından doğduğu gibi namaz oruca başlayamıyor. Evet. Çok farklı dinleyenlerimiz oluyor. Çok farklı insanımız oluyor. İşin başında da benim kalbimde böyle takva yok, o zaman kılmayayım. Benim gönlümde böyle efendim huşu yok, yapmayayım. Yok, çok isteğim yok, yapmayayım diye düşünmemek lazım.
Evet.
O da bir müddet sonra, yani namaza ve kulluğa ibadet devam ettikçe kazanılacak olan bir şeydir. Yani ibadet yaptıkça, devam ettikçe gönülde oluşacak bir durumdur. Onu öyle
yani insan
düşünmek lazım.
Bir kabiliyet elde etmek için çalışıyor. İşte mesela şoförlük öğrenmek için çalışıyor. Bir müddet ilk zamanlar işte acemilik çekiyor, uğraşırken şoför oluyor. İşte bir dil konuşacak mesela öğrenmek için gayret ediyor, dinliyor, ezberliyor. O dille önce hatalar, yanlışlar sonra düzeliyor, alışıyor, dile akmaya başlıyor. İşte Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken çalışıyor. Bir müddet sonra açılıyor, su gibi akmaya başlıyor. İşte ne bileyim tekvandoya gidiyor falan, baştan ayağını kaldıramazken. 90 sonra derece ayağını kaldırıyor, 180 derece açıyor falan. Bunlar kabiliyet. Bu şey de herhalde hocam, huşu, ibadet dedik, huşu da bunun gibi.
Bu da hocam kalbin hareketleri.
Kalbin bir kabiliyet kazanması, bu da kendi kendine olmuyor. Tabii bunun için de biraz
çok güzel
üzerine durmak, bunu kazanmak için biraz kendisini insanın yorması, zorlaması, ben bunu elde edeceğim. Herhalde insanın hayatta en önemli, kazanması gereken, elde etmesi gereken en önemli alışkanlık, kabiliyet, huşulu bir namaz kılmak.
Hocam şimdi işte bir alim şunu benzetmeyi yapıyor. Yani biraz bu kalbin Allah'ı zikretmesiyle ilgili olarak bir kitabını okumuştum. Çok da hoşuma gitmişti. Diyor ki kalp diyor bir diyor bebeğe benzer. Zikir de diyor bir süte benzer diyor. Bir teşbih yapıyor hocam. Kalp diyor bebeğe benzer. Yeni doğmuş bir bebek. Zikir de diyor bir anne sütüne benzer diyor. Bebek diyor ilk doğduğu zaman diyor bekliyor annesini falan tanımadığı için, sütünün olduğunu bilmediği için diyor pek onu yemek istemez. Hatta diyor insanlar zorlanırlar. Onu tutturacağız, şey yapacağız falan diye böyle diyor.
Alıştırıncaya kadar
bayağı diyor dolanır. Hatta çocuğun ağzı yara olur, şu olur bu olur. Fakat diyor bebek diyor sütü tanıdıktan sonra diyor, sütün tadına vardıktan sonra ve emmeye başladıktan sonra diyor bu köz diyor kendisi diyor böyle ağlayarak şey yaparak diyor ister diyor. İsterim, yani bırak efendim artık zorlamayı. Kendisi talip olur ve istekle böyle yani bulamadığı zaman da böyle bağırır, ağlar, şey yapar böyle. Sebebi artık diyor o diyor efendim sütün faydalı olduğunu, tadını almıştır. Şimdi diyor kalp de diyor yani henüz diyor böyle zikretmesini buyurduğunuz gibi hocam yani bir alışması lazım.
Evet.
Yani nasıl ki elimiz, ayağımız, dilimiz bazı şeyleri yapmaya, konuşmaya, tutmaya neyse bazı mesleği yapmaya alışıyorsa bizim işte kalp yapımız, işte ruhumuz, canımız neyse bu ibadetlerden zevk alacak manevi ağzamız neyse ki buna kalp diyoruz. Bunun da bunu alıştırması lazım. Şimdi o kalp bebeği zikir sütünü diye almaya başladı mı diyor. Yani Allah deyip de o manevi hazırlığı alınır. Bu kez diyor hiç diyor, zorlamadan onu yapar. Daha fazlasını yapmak ister diyor. Diğer manevi duyguları hep böyle düşünmek lazım. Pes etmeden yani ısrarla böyle usulüne uygun tarzda devam etmek suretiyle içimizde bu manevi bize esas ahirette fayda verecek manevi duygularımızın gelişmesine çalışmamız lazım.
Evet.
Evet.
Hatta bugün gerçi biz ikinci kademeden bahsediyoruz da ilk merhalede bir namaz kılmaya alışması lazım insanın zahiren. Zahiren beş vakiti bırakmadan bir kılmaya alıştırması lazım. Önce ondan sonra da artık huşuyla güzel bir namaz kılmaya.
Kademe kademe gitmek lazım.
O şekilde gitmek
yani
lazım.
Yani şimdi hiç abdestle alakası yoksa, namazla alakası yoksa yani çok ağır hiç gündemde değilse tabii o insan ilk yapacağı şey yavaştan belki bunun
işte farzından. Diğer ibadetlerde işte hacca gitmek diyelim. İşte oruç tutmak. Önce onların bir zahirine alışmak, sonra da batın tarafına, ihlas tarafına, maneviyatına.
Öyle var hocam. Çok insan var. Yani çok zengin olduğu halde, Müslüman zengin olduğu halde yani parası falan var. Yani böyle ya nisaba baktığımız zaman çok da üzerine farz olmuş. Hala da zenginliği falan böyle. Fakat hacın farziyet noktasında bilgisi yok.
Aklına gelmiyor oraya gitmek.
Yok. Gelmediği gibi. Gidenler de dengede diyor.
Evet.
Ya diyor ki ya işte her kalkan gidiyor. Öyle şey, her asker gideceğin yer midir? Falan diyor hocam. Böyle efendim. Düşünenler falan var. Rast geliyoruz öyle. Halbuki farz. Önce bunun farziyetini bilmesi lazım ve onu gitmeye de niyet etmesi lazım.
Evet.
Şimdi kıymetli hocam bir ayet-i kerime geliyor. Bu da haçta ticaretten bahsediyor bu ayet-i kerime. Evet. Biraz da vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz ama bu da çok önemli, hep tartışmalar yapılan bir konudur.
Yani hayat yani, ibadetle, ticaretle iç içe beraber.
İç içe. Evet. Ama işte gidenler tabii ticaretle uğraşıyorlar da bir kısım insanımız da yani kendisi uğraşmadığı gibi uğraşanlara da kızanlar da oluyor. Ya siz buraya işte Mekke'nin işte dükkanlarına dolaşmaya mı geldiniz, Medine'nin pazarlarına dolaşmaya mı geldiniz falan gibi öyle. Yani kınayanlar, tenkit edenler, ayete konuşanlar o da oluyor. Kimisi de ölçüyü kaçırıyor. Tamamen çarşı pazar dolaşıyor falan böyle.
Evet.
Dolayısıyla hocam burada bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz bu hac vesilesiyle onu da gündeme alıyor. En azından böyle bir ayetin olduğunu, bu konuya Cenab-ı Hakk'ın işte müsaade buyurduğunu, yani ibadette beraber, yani o hacim menasikiyle beraber oraya gelmişken ticaretin yapılabileceğini, usule uygun tarzda bunun da meşru olduğunu, caiz olduğunu bilmek lazım.
Evet, ama bunu belki şeye ayırmak lazım hocam. Hakikaten ticaret yapan, ciddi bir iş yapan bir insanla işte namazda yorulmuş, canı sıkılmış, gezmek için dükkanları gezen veya para kazanmıyor da sırf para harcayan, yiyen, içen, alışveriş eden, bu ikisini de ayırmak lazım yani.
Birisi hangisi işte, faziletli hocam?
Birisi hakikaten ihtiyacı var veya ciddi bir iş yapıyor, ticaret yapıyor, orada bir bağlantılar kuruyor. İbadetini yaptıktan sonra ibadetini halel getirmeden. Öbürkü de işte teravihten kaçarak, teheccüden kaçarak dükkanları geziyor, işte yiyip içiyor, vakitlerini zayi ediyor. Bu burada da nefis işte aldatmaması lazım. İşte ayet-i kerime izin veriyor, bak biz de çarşı pazarda gezelim diye. Kendini aldatmayıp bu ikisini iyi ayırması gerekiyor, insaflı olması gerekiyor.
Hocam zaten ayet-i kerimede bir günahtan bahsediyor.
Evet.
Yani işin meselenin günah tarafından bahsediyor. Leyse aleyküm günahun. Size diyor günah yoktur. Yani evet. Tartışma günah mı değil mi?
Evet.
Bir de oradan çıkıyor. Cenab-ı Hak diyor efendim günah yoktur.
Evet.
Ama yani tehlikesinin olduğu da belli.
Evet.
Yani kişiye eğer dikkat etmezse ibadetine şuna buna engel olabileceği tehlikesi de anlaşılıyor. Peki ne de günah yoktur? En tebtegu fadlen min rabbikum. Rabbinizin rahmetinden, rızkından, efendim fadlından talepte bulunmanız, evet. Onun peşinde olmanız, ticaret yapmanız. Burada
kazanç peşinde olmanız, maddi kazanç.
Evet, maddi kazanç, ticaret. Hı-hı. Yani ticaret yapmanız, hı-hı, maddi kazanç peşinde olmanız, diyelim ki almanız, satmanız, ticaret diyelim ki görüşmeler yapmanız, tabii ki Müslüman helal olan bir ticaretin peşinde olacaktır. İşte anlaşmaları neyse. Fakat bunun yine hac aylarında, hacı gittiğimiz zaman da diğer ibadetlerimizle beraber buna zaman ayırmanın, bununla meşgul olmanın bir günahı olmadan dinen evet, caiz olduğunu hocam ayet-i kerime belirtmiş oluyor. Ama demin sizin ifade ettiğiniz gibi yani orada vakti zayi etmek kendisi için zayi etmiş olur.
Şeye de çok benziyor hocam, bu cuma namazına Cenab-ı Hak buyuruyor. Cuma ezan okunduğunda koşun.
Namaza koşun diyor.
Namaz bitince de dağılın. Yine bu fadıl kelimesi hep geçiyor ya. Yani Allah'ın lütfundan arayın.
Feize kudiyetus salatu fenteşiru fil ardı vebtevu min fadillahi vezkurullah kesiren lealikim tüflühün.
Evet, yani cuma bitti. Dağılın. Allah'ın lütfundan arayın. Çalışın kazanmak için ama artık din o tarafta, dünya bu tarafta düşüncesi yine yok. Yani camiye gittik, dindi. Şimdi camiden çıktık. Burada dünya değil. Bir taraftan çalışırken de bir taraftan Allah'a çok zikredin.
Zikredin tabii.
Ki felaha eresiniz yani. Hem Allah'ı zikrederek çalışmak, kazanmak. El karda, gönül yarda düsturuyla yani bir taraftan eli çalışırken.
Hepsi hocam bir bütünlük arz evet, ediyor. Yani dinimiz yani camiyi, sokağı, çarşıyı, pazarı, okulu hiç birini ayırmıyor.
Yani bazen Müslümanları tanıyamıyorsunuz hocam. Camideki haliyle ticaret halindeki halini. Camiye bakıyorsun işte İslami faaliyetlerin olduğu, işte konferansların, konuşmaların, sohbetlerin olduğu yerdeki bir insana bakıyorsun. Bir de ticari hayattaki haline bakıyorsun. İki farklı insan gibi. Öyle de olmaması gerekiyor herhalde bu ayet-i kerimeye göre.
İşte bazıları buraya hocam diyor sen buraya dini karıştırma diyor.
Burası ayrı diyor.
Evet, yani ekonomi, ticaret, işte banka, faiz, aldısı, verdisi. Hiç diyor hocam buraya diyor hiç Allah, peygamber, dinini karıştırma diyor. Burası kuralları başka.
Cami değil burası diyor.
He, burası cami değil diyor mesela. Evet. Halbuki öyle değil işte. O dinimiz sadece cami dini değil veya sadece camide yaşanacak şey olan bir din değil. Bütün yani bunlar hepsi birbiriyle beraber bir bütün olarak değerlendirmek lazım. İşte o cuma ayeti de o şekilde. Haçla ilgili böyle.
Evet.
Normalde bizim telakkimiz yani hacca gidiyorsan şey yaparsın. Bütün dünyadan elini çekersin. Her şeyi tövbeni istiğfarını yaparsın. Öyle gider efendim Arafat'ı vakfı yapar. Tertemiz gelsin. Bir daha döndüğün zaman döndükten sonra da.
Ticarete girmezsin.
Tabii girmezsin. Günah gibi şey yaptığı için böyle tertemiz gidersin. Halbuki öyle değil. Sen ticaretini düzgün yaptıktan sonra helal hamdikattan sonra istersen 10 defa hacca git, istersen 100 yaşını yaşa. Bunları yapabilirsin. Evet. Hatta yapmalısın.
Yapmak
gerekiyor. Bunlardan da kopmamak gerekiyor.
Burada aynı zikir geliyor zaten hocam. Yani haçtan sonra hac vazifesini bitirince ticaret yapabilirsin ama yine de zikir zikrediliyor. Birazdan gelecek zaten.
Evet.
Allah'a zikret.
Buyurun hocam siz devam ediniz.
Yani
feyze kadaytum min arafatin.
Feyze afaltum min arafat. Arafat'tan dönerken Arafat vakfesini yapılmış. Oradan akın akın aşağı doğru dönülüyor. Fezkurullaha indel meş'aril haram. Meş'ar-ı haramda Müzdelife'de.
Müzdelife değil mi hocam burası?
O bölgede.
Orada bir tepenin ismi herhalde Meş'ar-ı haram. Veya o bölgenin...
O bölgedeki haçla ilgili alametlerin, sembollerin bulunduğu. Orada Allah'a çok çok zikredin. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ O sizi nasıl hidayete erdirdi, Müslüman oldunuz, böyle bir lütfa nail oldunuz. O zaman siz de Allah'a çok çok zikredin. وَاِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمْنَ الدَّالِينَ Daha önce yanlış yollardaydınız, sapık yollardaydınız, dalaletteydiniz. Hakikaten insan kendisi arayarak bulamıyor. Cenab-ı Hak lütfedince... Böyle iman gibi, İslam gibi bir nimeti öyle bulabiliyor Allah'ın lütfuyla. Bu büyük nimete de çok şükretmek lazım. Onun için Allah'ı zikretmek lazım.
Yani ticarete de dalıp da efendim Allah'ı unutmayın.
Unutmamak lazım. Hakikaten burada evet. İşte Arafat, haç ondan sonra şeyde de ticaret yapabilirsiniz. Sıkıntı yok ama Allah'a da çok
evet.
Çok
hep zikir edeceğim böyle. Evet. Yani her şeyi yaptığınız her işi Allah'ı hatırlayarak, yaptığınız her işi Allah'ı zikrederek, yaptığınız her işi hep Allah aklınızda ve kalbinizde olarak Allah'ın emri olarak evet. Hep bu şekilde hep yani sürekli Allah'la beraberlik şeyi
evet.
Yani teyitle efendim hep vurgulanıyor hocam burada. Tıpkı cuma namazında olduğu gibi yine burada yani hem hac hem micaret hem ticaret hem zikir hepsi birlikte beyan ediliyor. Ve özellikle de kema hedaküm de tabi Cenab-ı Hak bir nimetini hatırlatıyor onlara. Evet. Yani siz efendim Allah hidayet etmeseydi hiçbir bilemezdiniz. Ne hacı bilebilirdiniz, ne zikri bilebilirdiniz, ne başka diğer Allah'ın emirlerini bilemezdiniz. Bunu Cenab-ı Hak size bu doğruyu gösterdiği için bunun da bir şükranesi olarak ona bir efendim karşı bir şükür olarak da Cenab-ı Hakk'ı zikre devam ediniz
bugün
diyor.
Bugün hocam mesela bilgi çağı dönüyor. Her şey biliniyor. Bütün bilgiler insanların elinde. Hatta İslam'la ilgili bütün kitaplar bilgiler de insanın elinde, bilgisayarında hepsi var. Ama bugün bakıyorsun çok insan hidayeti bulamıyor yani. Demek ki orada bir Allah'ın şükredeceğimiz, çok şükredeceğimiz büyük
hidayet bir
nimet
hocam,
var.
Kısmı çok önemli. Yani çok, Allah evet. Hidayet etti diyor size.
Evet, evet.
Allah hidayet etti ve daha önce hep diyor dalindiniz diyor. Evet. Yani ne din, ne efendim peygamber, ne Allah'ı bilmiyordunuz. Cenab-ı Hak size ikram etti. Cenab-ı Hak lütfuyla Müslüman oldunuz. Dolayısıyla hocam burada bize büyük mesajlar var.
Evet.
Biz de Müslümanlığımızı anne babadan tevarüs ettik. İşte Müslüman bir aile doğduk, Müslüman bir ortamda doğduk. Dolayısıyla Allah'ın bir lütfu olmuş oldu. Kendimiz bir bedel ödeyerek bir Müslümanlığı seçmiş değiliz. Yani araştırarak şey yaparak değiliz. Bazı insanlar bakıyorsun Hristiyan oluyor, sonra efendim Budist oluyor, sonra ateist oluyor, sonra evet. Başka bir şey oluyor. Bütün dünyayı geziyor.
Araştırıyor, mukayese ediyor.
Hindistan'a gidiyor, başka böyle... Ne diyor, mukayese ediyor. Ne diyeceğe Allah lütfederse Müslüman oluyor ama aradan 30 sene geçiyor. Böyle dostlarımız var, tanıştığım insanlarımız var. Ama diyor ne çileler çektim diyor.
Evet.
Japonya'ya gidiyor, onların dinlerini falan böyle. Çok meraklı insanlar var. Neticede İslam'ı buluyor. Ama böyle arayıp bulduğu için böyle dört elle sarılıyor. Ama bizim gibi böyle biraz bedava bulan insanlar fazla dinimizin kıymetini bilemiyoruz. Cenab-ı Hak da onu hatırlatıyor. Öyleyse inşallah kıymetli hocam buradaki ayet-i kerimeler çerçevesinde hem ibadetlerimizi takva şuuru içerisinde, huşu içerisinde yapmaya Cenab-ı Hak bize lütfeder. Hem muhterem Osman Efendi hocamız dediği gibi yani bizim için en büyük nimet İslam nimeti, Peygamberimiz nimeti, Kur'an nimeti. İnsan bu nimetin bir kıymetini bilecek olsa her şeyini bu yolda seve seve verir. Yani bu nimetin kıymetini bilecek olsa yani sevinir, hoşuna gider yani... Yani nasıl şükredeceğini bilemez. Büyük nimetler çünkü bunlar. O şekilde Cenab-ı Hakk'ın da bu hidayet nimetinin de farkında olmayı bizden inşallah nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz programın sonuna gelmişken hocama verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri de tekrar hürmetlerimizi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programını dinlediniz. Programa katkılarından dolayı Kets Döşemelik Kumaşlara teşekkür ederiz.